darbe girişiminin birinci yıl dönümü ve o geçen bir yıl içerisinde toplumsal birçok alt üst oluş meydana geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi 15 Temmuz etkinliklerini, anmalarını bütün yurt çapına yaydı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da 15 Temmuz şehitleri adı verilen birinci köprüye yurttaşları çağırdı. Ve burada kitlesel bir anma düzenlendi. İllerde ve ilçelerde etkinlikler yapıldı. Gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın olan, gerekse ana akım medyanın tümü bu hafta 15 Temmuz haftasında darbe girişimini kınayan, telin eden bir tutum takındı haklı olarak. Dolayısıyla darbenin birinci yılı geride kalırken demokrasinin bir daha böyle bir alçak saldırıya uğramaması adına, demokrasinin çeteli yapılanmalarının eline geçmiş ve devletin silahını ele geçirmiş yapılar tarafından tehdit edilmemesi adına yerinde bir hafta geçirildi. Ancak tabii bu hafta beraber 15 Temmuz meselesinin siyasal ayağının kimler olduğu, iktidarın bu noktadaki sorumluluğunun ne olduğu ve nasıl bir demokratik ve şeffaf bir işleyiş olabileceğine dair sorular da bildiğini izledi. Bu anlamda iktidar partisi kendisinin siyasal anlamda bir sorumluluğunun olmadığını savunurken bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçladı ve 17-25 Aralık'tan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin İlkinan cemaatinin ilişkili olduğunu iddia etti. Buna karşılık Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yani CHP Genel Başkanı, hem mecliste yaptığı konuşmada hem daha sonrasında partinin aldığı tutum itibariyle 15 Temmuz'un meydana geliş sürecinde iktidarının ve devlete bağlı gerek Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, gerekse Genelkurmay Başkanlığı'nın hataları, öngörebildikleri bir darbeyi önleyemekleri yönünde eksikleri olduğunu vurguladı. Öte yandan bu cemaatin devlette yerleşmesinde iktidarın pay sahibi olduğu fikrini tekrarladı. Tartışmalar bu eksende geçti. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi 15 Temmuz'un halkın direnişiyle püskürtülmüş bir darbe olduğuna, buna karşılık 20 Temmuz'da, yani hükümetin olağanüstü hal ilan ettiği tarihten itibaren de bir sivil darbe sürecinin geliştirildiğini savunuyor. Dolayısıyla hükümetin o hal ilan ettikten sonra kanun hükmünde kararnameler ülkeyi yönetiyor olmasını da bir darbe sürecinin parçası olduğunu iddia ediyor. Aynı zamanda 50 bin civarında insanın tutuklu olmasını, 100 bin aşkın insanın ihraç edilmiş, görevlerine ihraç edilmiş olmasını ve FETÖ yapılanmasıyla ilişkili olmayan, başta gazeteciler olmak üzere çeşitli mesleklerden insanların tutuklanmış olmasını da bu noktada protesto ediyor. 15 Temmuz anmaları aslında bu tartışmalarla beraber geçti. Ancak şunu da vurgulamak gerekir. 15 Temmuz'da gerçek anlamda bir yüzleşme olursa bu noktada bu devletli çetenin devlete yerleşmesinde sorumluluk sahibi olan kamu görevlilerinin demokratik anlamda hesap vermesi mümkün olursa elbette ki Türkiye bu darbe girişimini püskürtmekle kalmaz. Aynı zamanda yeni bir darbe girişiminin tarihte buna niyetlenecek olanların da şimdiden önüne geçmiş olacak. Netçe görülüyor. Sonuçta şunu vurgulamak gerekir. Yani 15 Temmuz darbe girişimi genelde laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi kimliğine ama özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na ve partisine yönelik olarak yapıldı. Dolayısıyla siyasi iktidarın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kimlikleri, anma programlarını ve kutlama denir mi bilmiyorum ama bu kutlama iklimini bütün yurt çapına yayması anlaşılır. Yani zira doğrudan kendisini hedef almış bir darbe girişimiydi. Dolayısıyla bir yurt çapında yapılan bir anma etkinliğine bilindiği ve bütün sadece devlet aygıtının değil, sivil toplumun da buna uygun davrandığını, gazetelerde bütün işveren çevrelerinin ve demokratik kitle örgütlerinin bu kutlamalar ya da anma etkinliklerine katıldığını gözledik. Olduğundan acaba abartılı mı yansıdı? Zaten darbede 249 kişinin can verilmiş olmasını, 2000 aşkın yurttaşın yaralanmış olmasını ve gerçekten de Türkiye'de devlet aygıtının içerisinde Fethullahçılık gibi bir kanser ve ürün bulunduğu gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda ve darbenin bir yıllık bir geçmişe sahip olduğunu düşündüğümüzde anlaşılır bir iklim olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak bunu göz önünde bulundururken son bir yıl içerisinde Türkiye'de çokça antidemokratik uygulamanın meydana geldiğini ve darbeyle ve FETÖ'yle ilişkili olmayan çeşitli muhalif üyelerin, gazetecilerin ve yurttaşların ve aydınların çeşitli soruşturmalara ve takibatlara maruz kaldığını eklemek gerekir. Bu nedenle bu kutlama ve anma iklimi devam ederken diğer taraftan hükümete yönelik eleştirilerin de yükseltildiğinin altını çizmek gerekir. Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere muhalefetin geniş bir kesimi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 15 Temmuz darbe girişimini aslında kendi iktidarını pekiştirmeye yönelik olarak kullandığını iddia ediyor. Bu iddiadan hareketle toplumun muhalif kesimlerinin bir kısmı 15 Temmuz'u şiddetle kınarken iktidarın bu hamlesine de itiraz ediyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu 15 Temmuz kutlamaları ya da anmaları sırasında bundan sonra daha çok sokakta olacağız şeklinde bir ifadesi vardı. Onu nasıl değerlendirmek gerekir?
Biliyorsunuz aslında Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi Sayın Kılıçdaroğlu'nu 16 Nisan'daki referandumdan sonra sokakta görmek istediğini belirtmiş. Ancak Kılıçdaroğlu buna mesafeli davranmıştı. Ta ki CHP İstanbul Milletvekili Enis Berbaloğlu tutuklanmasından sonra kendisi 24 gün süren bir yürüyüş başlatmış ve 40 bin kişiyle tamamladığı yürüyüşü 1,5-2 milyon civarında bir insanın katıldığı bir mitingle sona erdirmişti. Bu CHP kitlesi üzerindeki umutsuzluğu, üzerindeki ölü toprağını atmıştı ve onları heyecanlandırmıştı. Anladığımız kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki dönemde yani meclisin açıldığı dönemden sonra parlamentoda yeterince etki gösteremeyeceğini düşünüyor. Zira Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP bloğu aslında meclis iç tüzüğü olmak üzere birçok değişikliği yapabilecek sayısal güce sahip. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi mecliste yürütebileceği muhalefetin yeterli ve etkin olmadığını düşünerek aslında toplumsal muhalefetle buluşma ve tepkisini sokaklara da yansıtma yolunu düşünüyor. Yaptığı yürüyüş ve yaptığı miting aslında o hal koşullarında yapıldığında göz önünde bulundurmak gerekir. Bu yürüyüş aslında CHP'nin sokağa olan mesafesini daralttı diyebiliriz. Ve sokak hareketliliğinden aslında alnının akıyla çıktı. Herhangi bir şiddet gösterisine, herhangi bir taşkınlığa mahal vermediler. Dolayısıyla bu deneyimli hareketle mecliste yapamayacağı muhalefeti sokakta sürdürmek ve 2019'a esasen bu sıcaklığı elinde tutarak yürümek istiyor. Bundan sonraki özellikle Eylül-Ekim ayından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe örgütlerini hatta çok sayıda etkinlikte, protestoda, basın açıklamasında görebiliriz.
İsmail Bey, son olarak Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları savunucularının tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmeleri söz konusu oldu ve dünyada izlenen bir durum bu. Türkiye'deki insan hakları meselesini bu bağlamda nasıl değerlendirmek gerekir?
Esasen bu isimler Türkiye'deki insan hakları ihlallerini dünyaya ve bağlı oldukları kuruluşlar üzerinden dünyaya rapor eden isimlerdi. Ve Türkiye'de insan hak ve özgürlükleri mücadelesini yürüten ya da takip edenler bu isimlerin hemen hepsini tanırlar ve bilirler. Bu kişiler aylar öncesinden daha Nisan ayından planladıkları sanal ortamda güvenlik konulu bir aslında çalıştığı için bir araya gelmişlerdi. Aylar öncesinde planlamışlardı ve bunu bayram sonrasında bırakmayı kararlaştırmışlardı. Bu nedenle Temmuz ayında yaptıkları bu toplantı polis tarafından bir ihbar üzerine basıldı. Uzun bir gözaltı sürecinin ardından bugün itibariyle tutuklanmaları istemiyle terör örgütü yardım etaklık suçlamasıyla mahkemeye sevk edildiler. Anladığımız kadarıyla yöneltilen suçlama bu oturumda yapılan görüşmelerde olası bir polis takibatında, telefon ve internet kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiği yönelik tartışmalar örneğin bildirilir sayılıyor. Bazı şüpheliler açısından ise Baydok kullandığı iddia edilen kişilerle yaptığı telefon görüşmeleri, bir başkası açısından ise sol liberal kimliğiyle tanışan bir akademisyenle, ki kendisi de FETÖ'den tutuklanmıştı bir süre, onunla yaptıkları görüşmeler belli olarak kabul ediliyor. Ve bu görüşmeler ışığında yine içlerinden birinin hayır kampanyası hakkında evinde bulunan bir not süreci gösteriliyor. Bu deliller etrafında tutuklanmaya sevk edildiler. Benim gözlemlediğim kadarıyla tutuklanmaları Türkiye'nin zaten giderek kara bir tabloya dönüşmüş insan hakları karnesi açısından bir darbe daha anlamına gelecek. Umarım mahkeme bugün insan hakları savunucularının tutuksuz yargılanmaları koşuluyla serbest bırakmalarına karar verir. Aksi takdirde zaten gitgide artan tutukluluk sayısı ve tutuklu gazeteciler ve tutuklu insan hakları savunucuları listesinin kabarması Türkiye'nin demokratik bir ülke olarak gerek gerek 15 Temmuz'u anlatma noktasında, gerek Fethullah Gülen yapılanmasını dünyaya anlatma noktasında, gerekse kendi hukuk devleti iddiasını korumak bakımından zorluklar oluşturacağını düşünüyorum.
İsmail Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.